bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Doğunun Limanları, Amin Maulov, Yapı Kredi Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, Ekim 1998, Türkçe'ye çeviren Esin Talu Çelikkan, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ceyda Karakoçak. Adana'da ayaklanmalar olmuştu. Kalabalık Ermeni mahallesini yağmalamıştı. 6 yıl sonra çok daha büyük çapta olacakların provası gibi bir şeydi. Ama bu bile dehşetti. Yüzlerce ölü, belki de binlerce. Can çekişen Osmanlı İmparatorluğu ve Beyrut ile Fransa arasında yaşamı sürüklenen isyan. Doğunun Limanları bu yüzyılın başını bir insanın trajik öyküsünün içinde anlatıyor. Amin Maulov son romanı Doğunun Limanları ile yine Yapı Kredi Yayınlarında. Doğunun Limanları. Amin Maulov 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maulov, bugün vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmaktadır. Yapıtlarında çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini başarıyla işleyen Maulov, ilk kitabı 1983 Arapların Gözüyle Haçlılar ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayınlanan ve aynı yıl Fransız Arap Dostluk Ödülünü kazanan ikinci kitabı, ilk romanı, Afrikalı Leo ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Maulov'un 1988'de yayınlanan ikinci romanı Semerkant'ta coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Maulov'un sonraki kitapları yine romandı. 1991 Işık Bahçeleri ve 1992 Beatrice'den sonra Birinci Yüzyıl. Amin Maulov 1993'te yayınlanan romanı Tanios Kayası ile Concord ödülünü kazandı. Son romanı Doğunun Limanları ise 1996'da yayımlandı. Amin Maulov'un 4 romanı yayın evimizce Türkçe'ye kazandırılmıştır. Afrikalı Leo 1993, Semerkant 1993, Tanios Kayası 1995 ve Doğunun Limanları 1996. Esin Talu Çelikkan 1931'de Varşova'da doğdu. Notre Dame de Sion Lisesi'ni ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. 15 sene Babıali'de yazılı basında makale ve köşe yazarlığı yaptı. 20 sene TRT'de çalıştı. Bu görevinin son 10 senesinde Yurtdışı Yayınlar Daire Başkanlığı'nı yürüttü. Başlıca çevirileri Václav Havel'den Görüşme, Kutlama Çağrı'yı, Victor Hugo'dan 1793'ü, ayrıca Sara Bernard'ın anılarını çevirdi. Yapı Kredi Yayınları'ndaki diğer çevirileri Amin Maulov'dan Semerkant, Doğunun Limanları, Philippe Solers'den Kadınlar, Ozomu Dazai'den Batan Güneş, Veli Borçoliç'ten Bosnalılar. Odile Kayle. Bu öykü bana ait değil, bir başkasının yaşamını anlatıyor. Kendine özgü sözcükleriyle onları sadece belirsiz veya tutarsız bulduğumda düzelttim. Kendine özgü gerçekleriyle bütün gerçekler birbirine eşdeğerdi. Ara sıra bana yalan söylemiş midir? Bilemem. Ama herhalde kendisi hakkında, sevdiği kadın hakkında, buluşmaları, şaşkınlıkları, inançları, düş kırıklıkları hakkında söylememiştir. Bunun kanıtı elimde. Ama yaşamının her aşamasında kendi davranışları, hiç de alelade olmayan ailesi, mantığının değişik dalgaları, demek istiyorum ki delilikten bilgeliğe, bilgelikten deliliğe gidip gelen o bitmez tükenmez gelgitler hakkında her şeyi söylememiş olması mümkündür. Yine de iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Belleğine olduğu kadar yargılamasına da güvenemediğimi kabul edebilirim ama hep iyi niyetli olmuştur. Ona 1976 Haziran'ında metroda rastladım. Kendi kendime bu o diye mırıldandığımı anımsıyorum. Onu tanımak birkaç saniyemi almıştı. O güne kadar ona ne rastlamıştım ne de adını duymuştum. Sadece birkaç yıl önce bir kitapta resmini görmüştüm. Tanınmış biri değildi. Gerçi resmi bir tarih dersi kitabında olduğuna göre bir bakıma tanınmış biriydi. Ama bu resim altında adı yazılan bir büyük adamın portresi değildi. Resim bir rıhtımda toplanmış bir kalabalığı gösteriyordu. Arka planda sadece küçük bir parçası dışında bütün bir ufku kaplayan bir gemi vardı. Resmin altında eski dünyadan insanların 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya gelerek direniş saflarına katıldıklarını ve dönüşlerinde birer kahraman olarak karşılandıkları yazılıydı. Gerçekten de kalabalığın ortasında gözleri kamaşmış genç bir adam vardı. Açık renk saçlı, biraz çocuksu çizgilere sahip, çiçekten girlanda olan takılmış gibi boynu azıcık yana uzamış. Ne kadar zaman bu resmi seyre dalmıştım. Okulda üst üste 4 sene aynı tarih kitabından ders gördük. Her yıl bir çağı öğrenmek durumundaydık. Önce şanlı antik çağı, İskender'in fethettiği Fenike kentleri, sonra Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Haçlılar, Memluklar. Daha sonra 400 yıllık Osmanlı egemenliği, nihayet 2. Dünya Savaşı, Fransız mandası, bağımsızlık. Bana gelince ben, programın nasıl ilerlediğini bekleyemeyecek kadar sabırsızdım. Tarih tutkumdu. Daha ilk günlerde bütün kitabı gözden geçirmiştim. Tekrar tekrar okumaktan bıkmamıştım. Sayfaların her biri kıvrık, buruşuk, köşeleri yenik, satırların altları çizik, kargacık bulgacık yazılı, yorum yerine ünlemlerle doluydu. Bütün bunları o resmi iyice incelemiş olduğumu göstermek için söylüyorum. Beni ne büyülemişti. Kuşkusuz bir avcun içi büyüklüğündeki resimde o yaşta ne hayal ediyorsam hepsi vardı. Deniz yolculuğu, serüven, yüce bir özveri, zafer ve belki de hepsinden çok o muzaffer tanrıya bakan genç kızlar. Şimdi ise tanrı burada. Karşımda, Paris'te, metroda ayakta, bir sütuna dayanmış, kim oldukları bilinmeyen bir sürü adamın ortasında tanınmamış bir adam. Ama hep o hayran bakışı, hep o çocuksu çizgiler, bugün artık kırlaşmış hep o açık renk saçlar ve hep o yana eğik baş. Nasıl tanımazsın? Volontre istasyonunda indiğimde arkasından gittim. O gün biriyle buluşacaktım ama tercihimi yapmıştım. Göreceğim kişiyi akşama doğru veya ertesi günü arayabilirdim. Ama onu bir kere kaybedersem bir daha göremeyeceğimden emindim. Asla. Metro istasyonundan çıkmadan önce semt haritasının önünde durdu. Burnunu yapıştıracak kadar yaklaştı. Sonra mesafeyi ayarlayacak biçimde geriledi. Gözleri onu ele veriyordu. Şansımı denemeliydim. Ona doğru yürüdüm. Size belki yardım edebilirim. Doğu şivesiyle konuşmuştum. Hoş bir gülümseme ve bir iki güzel sözcükle anladığını belli etti. Ama yine de hayret etmekten geri kalmadı. O zaman bir çekinme belirtisi fark ettim. Sanırım yanılmamıştım. Evet, çekingenlik ve hatta bir çeşit utanç dolu korku. İzinin sürüldüğünü ama bundan pek de emin olmayan, yine de boş yere sert veya kaba olmak istemeyen bir insanın utanç dolu korkusu. Yakınlarda olan bir sokağı arıyorum, dedi. Sokağın adı Hubert Hughes. Onu bulmakta zorluk çekmedim. İşte, dedim. Sadece H. Hughes diye yazmışlar, okunmaz bir yazıyla. Yardımınıza teşekkürler. Yaşanan gözlerimi değil de haritayı yapanları suçladığınız için de teşekkürler. Tatlı bir yavaşlıkla konuşuyordu. Sanki söylemeden önce her sözcüğü silkmesi gerekiyormuş gibi. Ancak cümleleri doğru, sözcükleri seçilmiş, eksiği, çelişkisi olmayan cümlelerdi. Labali olmayan bir dil. Hatta insanlarla değil de kitaplarla konuşurmuş gibi, modası geçmiş, çok eskimiş sözcükler. Eskiden olsaydı haritaya, plana gerek kalmaksızın içgüdümle yolumu bulurdum. Uzak değil, sizi götürebilirim, buraları bilirim. Rahatsız olmamamı söyledi ama nezaketten. Israr ettim, 3 dakika sonra oradaydık. Sokağın başında durdu. Gözleriyle sokağı taradı ve biraz küçümseyici bir biçimde, küçük bir sokak, dedi. Pek küçük bir sokak ama alt tarafı sokak işte. Sözlerindeki alaladelik ona benim gözümde bir özgünlük kazandırmıştı. Hangi numarayı arıyorsunuz? Ona sağduyu dalı uzatmaktaydım, dala tutunmadı. Özel bir numara değil. Sadece sokağı görmeye geldim. Önce çıkacağım, sonra da karşı kaldırımdan ineceğim. Ama sizi alıkoymak istemem, işiniz vardır. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bu noktada geldikten sonra böyle ayrılmak istemiyordum. Bilmeliydim. Tuhaf görüntüsü merakımı büsbütün arttırmıştı. Fazladan nezaket gösterisiymiş gibi son sözlerini duymazlıktan geldim. Bu sokakta anılarınız olmalı. Hayır, daha önce hiç gelmedim. Yeniden yan yana yürümeye başlamıştık. Ben sık sık ona bakarak onu inceliyordum. O da burnu havada binalara hayranlıkla bakıyordu. Anıtsal sütunlar, sağlam ve güven verici bir sanat. Güzel bir burjuva sokağı, biraz dar. Alt katlar loş olmalı. Belki orası cadde tarafı öyle değildir. Mimarsınız. Sözüm bir bulmacanın cevabı gibi çıkmıştı. Fazla samimi bir görüntü vermemek için soru sorar gibi de çıkmıştı. Hiç de değil. Sokağın ucuna varmıştık. Aniden durdu. Mavi beyaz plakayı okumak için gözlerini kaldırdı. Sonra saygı ifadesi olarak indirdi. İki yanına sarkmış olan elleri önünde birleşti. Parmakları hayali bir şapkayı tutmak istercesine tuhaf biçimde kenetlendi. Arkasına geçtim. Hubert Hughes sokağı, direnişçi. 1919-1944. Gevşemesini ve bana doğru dönmesini bekledim. Bir cenazedeymiş gibi fısıldayarak, "Onu tanır mıydınız?" diye sordum. Aynı tonda yanıtladı. Adı bir şey ifade etmiyor. Şaşkınlığımı aldırmayarak cebinden bir küçük defter çıkardı ve notlar almaya başladı. Sonra da, "Bana Paris'te direnişçilerin adını taşıyan 39 sokak, cadde veya alan olduğunu söylediler," dedi. "Bundan önce 21'ini ziyaret ettim. Geriye 17 kaldı. Adı Etoile iken gittiğim Charles de Gaulle meydanını saymazsak 16. Hepsini ziyaret edecek misiniz? 4 günde bol bol vaktim var. Neden 4 gün? Tek bir açıklaması vardı bana göre. Sonra da memlekete dönüyorsunuz. Sanmıyorum. Birden söz konusu Hubert Hughes sokağında benden bir hayli uzakta düşüncelere dalmış göründü. Memleketten, dönüşten söz etmekle hata mı etmiştim? Belki de bu 4 günden söz etmekle böyle düşünceye dalmıştı. Ruhuna henüz nüfuz edemiyordum. Bunun için sözü değiştirmeyi yeğledim. Hubert Hughes'u tanımadınız ama direniş ile ilgilenmeniz bir rastlantı olmasa gerek. Cevap vermesi gecikti. Yeryüzüne inme vakti aldı. Ne demiştiniz? Sözlerimi tekrar etmek zorunda kaldım. Doğru. Okumak için savaşta Fransa'ya gelmiştim. Direnişçiler tanıdım. Az daha resimden, tarih kitabından söz edecektim. Çabucak vazgeçtim. Onu bilerek izlemiş olduğumu anlamış olurdu. Onu gözetlediğimi anlamış olurdu. Belki günlerden beri kötü bir niyet beslediğimi. En iyisi bilmezlikten gelmekti. O yıllar belki de bazı arkadaşlarınızı yitirdiniz. Bazılarını, doğru. Size silah altında değil miydiniz? Hayır. Belki de derslerinize devam etmeyi tercih ettiniz. Tam olarak değil. Ben de gizlilik içinde yaşadım. Herkes gibi. Herkes direnme örgütünde değildi o devirde. Çok alçak gönüllüsünüz. Karşı koyacak sandım, bir şey söylemedi. Bunun üzerine üseledim. Bence çok alçak gönüllüsünüz. Bu bir soru olmaktan çok, varılmış bir sonuçmuş gibi, sevinçli bir tonda söylenmişti. Her zaman iyi sonuç veren, eski gazeteci kurnazlığı, nitekim çenesi açıldı. Cümleleri yavaş olmakla birlikte, heyecandan yoksun değildi. Size sadece gerçeği söylüyorum. Binlerce insan gibi, gizliliğe gömülmüştüm. Ne daha genç, ne daha yaşlı, ne daha korkak, ne daha kahramandım. Akılda kalacak hiçbir şey yapmadım. Sözlerindeki ve davranışlarındaki kibarlıkla hiçbir düşmanlık göstermeden benim gibi ısrarlı muhatabına gücendiğini göstermeyi başarmıştı. Ne okuyordunuz? Tıp. Sanırım savaştan sonra devam ettiniz. Hayır. Fazlasıyla kuru bir hayır. Bu adamda bir şeyi incitmiştim. Yapacak çok işiniz vardır. Size engel olmak istemem, dedi ve yeniden düşüncelerine daldı. Bana kibarca yol veriyordu. Hiç kuşkusuz yaralı bir yanına dokunmuştum ama askıntı olmayı sürdürdüm. 3 yıldan beri o döneme, savaşa, direnişe büyük ilgi duyuyorum. Bu konuda onlarca kitap yuttum. Bunları yaşamış olan biriyle konuşmanın benim için ne demek olduğunu bilemezsiniz. Yalan söylemiyordum. Bakışından onu yumuşatmış olduğunu anladım. Biliyor musunuz, dedi. Uzun zamandır koyu verilmeyen bir ırmak gibiyim. Bir yarık açılmaya görsün, susana aşk olsun. Üstelik önümüzdeki günlerde yapılacak işim yokken. Geriye kalan 16 ya da 17 sokağın ziyaretlerinden başka. Güldü. Onu günlerimi doldurmak için yapıyorum. Bu arada ne beklediğini yeniden sormak isteği duydum. Düşüncelerine yeniden dalmasından ve hiç çıkmamasından korktum. Komşu caddedeki kahvelerden birine gidip oturmayı önermek bana daha akılcı geldi. Köpüklü 2 bira ile terasta yerlerimize oturduğumuzda konuya döndüm. Yarım kalan eğitimine. Kurtuluşun ertesi günü sarhoş gibiydim. Kendime gelmem vakit aldı. Çok vakit. Ayrıca artık kafamı eğitime verebilecek durumda değildim. Ya aileniz, ısrar etmediler mi? Doktor olmak isteyen bendim. Babamın her zaman benim hakkımda başka tasarıları vardı. O isterdi ki... Durdu. Belki de son tereddütüydü. Konuşmadan önce beni gün ışığına çıkartmak istercesine bana uzun uzun baktı. Babam büyük bir ihtilalci olmamı isterdi. Gülümsemekten kendimi alamadım. Evet biliyorum. Normal ailelerde baba çocuğun tıp okumasını ister, çocuk da devrim hayallerini görür. Ama benim ailem normal diye tanımlanabilecek bir aile değildi. Anladığım kadarıyla babanız ilk ihtilalcilerden olmalı. Herhalde o da kendini böyle tanımlardı. Daha doğrusu devrimci bir ruha sahipti diyebiliriz. Asla hırçın değildi. Hatta neşeli, yaşamayı seven biriydi. Ama tam bir isyancı. Neye karşı? Her şeye karşı. Yasalara, dine, Geleneklere, paraya, siyasete, okula saymak uzun sürer. Değişen ne varsa ve değişmeyen ne varsa karşıydı. Kendisinin dediği gibi aptallığa ve zevksizliğe ve kireçlenmiş beyinlere karşı. Muazzam karışıklıklar hayal ederdi. Böyle davranmasına ne yol açtı? Söylemesi zor ama çok gençken kirleneceği durumlarda karşılaştığı bir gerçek. Herhalde elverişsiz bir ortamda yetişmişti. Yoksul mu demek istiyorsunuz? İşte burada yanıldınız dostum. Bu sözleri söyleyince utanırmış gibi gözlerini indirdi. Ama sanırım daha çok gururlanmasını gizlemek istiyordu. Evet, bugün tekrar düşündüğümde gururlanmasından utanıyordu. Dedi ki, ben uzun süre doğuya hükmetmiş bir aileden geliyorum. O gün gecenin geç vaktine kadar konuştuk. Önce kahvede, sonra aydınlanmış kentteki gezinti sırasında, nihayet gece Bastil alanında bir birahanede. Hayatını baştan sona anlattırmak düşüncesi aklıma tam olarak ne zaman geldi? Sanırım daha ilk sözlerinde, bölümleri mahcup bir biçimde sergilemeye başladığı vakit. Bu hiç de yapmacıklı olmayan alçak gönüllülüğü çok sevimliydi. Gülümseyişindeki o kırılganlık da öyle. Onayımı bekleyen ve ender bıkkınlık gösterdiğimde kaygılanan bakışları da. Ve yine hiç iş görmedikleri anlaşılan, durmadan kıpırdayan, dönüp duran ve neye yarayacaklarını kestiremediği elleri de öyleydi. Onu nasıl razı ettiğimi anlatmam usanç verir. Usanç verir ve yanıltıcı olur çünkü artık bugün bu oyuna katılmak isteyişinde benim sözlerimin veya becerikliliğimin bir etkisi olmadığını biliyorum. Açıklayayım. 4 gün beklemesi gereken ve ne olduğunu sormaya cesaret edemediğim o malum şey onu devamlı rahatsız etmekteydi. Düşünmek istemiyor ama aynı zamanda başka bir şey de düşünemiyordu. Kendisiyle baş başa kalma korkusu yüzünden direniş kahramanlarının adlarını taşıyan sokakları dolaşıyordu. Yoksa özlemden değil. Benimle karşılaşması oyalanması için en güçlü etken olmuştu. Onu bu uzun süre bekleme günlerinde sarsmış, gıdıklamış, tedirgin etmiş ve geleceği geveleyip duracağı yerde geçmişi saat saat yaşatmış olacaktım. Perşembe sabahı. Notlarıma göre ona bir çarşamba rastlamıştım. Ertesi sabah saat 9'dan itibaren dar ama yüksek, duvarları üzerinde papatyalar serpiştirilmiş, yemyeşil bir kumaşla kaplı ve tuhaf bir çimenlik gibi görünen otel odasındaydık. Odadaki tek koltuğa beni oturttu. Kendisi odayı arşınlamayı tercih etti. Önce neden konuşalım diye sordu. Sanırım en kolayı ta başından başlamak olacak dedim. Doğumunuz. 2 dakika sessiz durdu, sonra bir soru ile yanıtladı. Bir insan hayatının doğumu ile başladığından emin misiniz? Yanıt beklemiyordu. Öyküsüne başlama biçimiydi sadece. Sözü ona bıraktım ve mümkün olduğunca az araya girmeye karar verdim. Hayatım doğumumdan yarım yüzyıl önce başladı. Asla ziyaret etmediğim bir odada, Boğaziçi kıyısında. Bir felaket oldu, bir çığlık atıldı, bir delilik dalgası yayıldı ve hiç durmadı. Öyle ki dünyaya geldiğimde yaşamaya çok eskiden başlamıştım. İstanbul'da bazı olaylar olmuştu. O günü yaşayanlar için vahim, bizler için sıradan bir olay. Bir padişah hal edilmiş, yerine yeğeni tahta oturtmuştu. Babam bundan en az 20 kez söz etti, isimler, tarihler verdi. Hepsini unuttum ya da hemen hemen unuttum. Zaten pek önemi yok. Benim öz öyküm için önemli olan o gün genç bir kadının attığı çığlık, haykırıştır. Tahttan indirilen sultan, başkent çevresinde bir yerde ikamete zorlanmıştı. 4 uşağı dışında yakınlarından ayırmışlardı. Adam ne yapacağını şaşırmıştı. Melankolik, afallamış, bunalmıştı. Şimdiden yok olmuştu. İmparatorluk için büyük hayaller kurmuş, yeniden ilerleme, eski azametine kavuşma düşleri görmüştü. Herkes tarafından sevildiğini sanıyordu. Çevresindeki suskunluğu anlayamıyordu. Nelere üzülmüşse kafasından geçirip duruyordu. Adamlarını seçememişti. Hepsi kötü tavsiyelerde bulunmuşlardı. Eli açıklığını istismar etmişlerdi. Evet, hepsi kendisine ihanet etmişti. Odasına kapanmıştı. Artık kimsenin bana itaat etmek istemediğini biliyorum. Ama buraya bir giren olursa ellerimle boğarım diyordu. Onu bütün gece, sonra bütün sabah tek başına bırakmışlardı. Yemek saatine kadar. O zaman kapısını çalmışlardı. Cevap bile vermemişti. Kaygılanmışlardı ama kim emirlerine karşı gelebilirdi? Hizmetkarlar birbirlerine danışmışlardı. Bir tek kişi onu kırmadan emirlerine karşı gelebilirdi. Kızı, sevgili yavrusu İffet. İkisi birbirlerine derinden bağlıydı. Hiçbir isteğini reddetmezdi. Piyano öğretmenleri, saz, Fransızca, Almanca hocaları vardı. Onun huzurunda Avrupalılar gibi giyinmeye bile cesaret etmişti. Giysileri Viyana'dan veya Paris'ten geliyordu. Tahttan indirilen sultanın kapısını korkmadan açabilecek tek kişi oydu. Yeni yönetimden izin istenmiş ve kız getirtilmişti. Önce usulca kapı tokmağını çevirmeye çalıştı ama kapı açılmadı. Yanındakilerden uzaklaşmalarını istedi ve seslendi. Baba, benim İffet, yalnızım. Cevap yok. Titreyerek muhafızlardan kapıyı zorlamalarını istedi ve bütün sorumluluğu üzerine almaya yemin etti. İki güçlü omuz darbesi. Kapı açıldı. İki muhafız içeri bakmadan kaçtı. Kız içeri girdi. Seslenmeye devam etti. Baba! İki adım attı. İşte o zaman odaya, koridora, hole, İstanbul sokaklarına, bütün imparatorluğa ve oradan büyük devletlerin bakanlıklarına yayılan o çığlığı attı. Tahttan indirilen padişah damarlarını açmış, boğazı morarmıştı. Giysileri kanını çoktan emmişti. İntihar mı? Belki. Belki de bir cinayet.